Ayrım 38, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 489, 0945. Yüksek hızlı M4 küçük bir kum tepesine ezip geçerken Cassandra dizüstü bilgisayarını sıkıca kucaklamıştı. Araç bir çift tank lastiği üzerinde dengede duran kahverengi bir karavana benziyordu ve 18 ton ağırlığına rağmen araziyi otobanda ilerleyen BMW gibi kat ediyordu. Cassandra bölgeyi ve havayı düşünerek hızını makul sınırda tutuyordu. Görüş açısı kötüydü, yalnızca birkaç metreydi. Rüzgarın savurduğu kumlar etrafta uçuşuyor, kum tepelerinin üstünde geniş bir yelken gibi yükseliyordu. Bulutsuz gökyüzü kararmıştı, tepedeki güneş solgun bir ay gibi görünüyordu. Aracı kuma batırmamaya özen gösteriyordu, yoksa bir daha asla kurtaramazlardı. Bu yüzden büyük bir dikkatle hareket ediyordu. Arkasındaki her bölgede kullanılabilen 5 tane M4 iz bırakan daha büyük aracın peşinde ilerliyordu. Geriden Vitol helikopterleri taşıyan kamyonlar geliyordu. Bilgisayar ekranının köşesindeki saate baktı. Kervanın yola çıkması tam 15 dakika almış olsa da şimdi bu arayı kapatıyorlardı. Şisur'a 20 dakika içinde ulaşmışlardı. Yine de gözlerini ekrandan ayırmıyordu. Ekranda iki pencere açıktı. Biri kum fırtınasının yolunu izleyen NOAA uydusundan gelen gerçek zamanlı görüntülerdi. Fırtına tam anlamıyla vurmadan hemen önce vahaya sığınabileceklerine emindi. Şu andaki daha büyük endişe kaynağı sahildeki yüksek basınç sisteminin içlere doğru ilerlemesi, birkaç saat içinde bu çöl fırtınasıyla çarpışacak olmasıydı. Bir süre sonra ortalık cehenneme dönecekti. Ekrandaki diğer pencere bölgenin haritasını, çölün bu köşesinin topografik şemasını gösteriyordu. Bu harabeler dahil Şisur'daki bütün binaları ve yapıların diyagramını çıkarıyordu. Kalem silgisi büyüklüğündeki küçük mavi döner halka harabelerin ortasında parlıyordu. Doktor Safiye Almaz. Cassandra mavi parıltıya baktı. Neyin peşindesin? Kadın onu rotasından saptırmış, ganimetten uzaklaştırmıştı. Fırtına örtüsünü kullanıp onu Cassandra'nın burnunun dibinden çalabileceğini düşünmüştü. Akıllı kız ama zekan seni yalnızca buraya kadar getirebildi. Kolların gücü de bir o kadar önemliydi. Sigma ona kas ve beyni birleştirmeyi öğretmişti. Bütün insanların özeti, Sigma'nın sloganıydı bu. Cassandra bu dersi Doktor Almaz'a öğretecekti. Sen akıllı olabilirsin ama ben güçlüyüm. Yan aynadan arkadaki askeri araçları kontrol etti. İçlerinde en son askeri ve loncaya ait ekipmana donatılmış 100 adam vardı. Hemen arkasında aracın açık bölümünde John Kane adamlarıyla oturuyordu. Silahların son incelemesini yaparken tüfekleri hazır bekliyordu. Bunlar en iyilerin en iyileriydi. Kendi muhafız gücü. Kamyon kaçınılmaz bir şekilde ilerlerken Cassandra önüne baktı. Loş ve rüzgarlı bölgede daha ilerisini görmeye çalıştı. Doktor Almaz hazineyi orada buluyor olabilirdi. Ama Cassandra sonunda ondan alacaktı. Bilgisayarın ekranına baktı. Fırtına önüne gelen her şeyi tüketerek bölge haritasını yemeye devam ediyordu. Diğer ekranda kasaba ve harabelerin şeması loş ışıkta parlıyordu. Cassandra birden gerildi. Mavi ışık haritadan kayboldu. Doktor Almaz gitmişti. 09:35. Safiye mağara merdivenlerinde asılı durmuş yukarıdaki Painter'a bakıyordu. Fenerin ışığı onu kör ediyordu. Müzedeki cam tavanda asılı kaldığı anı hatırladı. Painter aşağıda durmuş ona güvenlik gelene kadar dayanması için güç veriyordu. Ancak şimdi rolleri değişmişti. Şimdi Safiye aşağıdaydı, Painter yukarıda. Ama bir kez daha uçurumun üstünde asılı duran Safiye'ydi. Yalnızca birkaç adım dedi Painter eşarbı boynunda sallanırken. Aşağıdaki Omaha'ya baktı, merdiveni sabit tutuyordu. Seni tutuyorum. Etrafından tütsü kırıntıları akıyordu. Omaha'nın etrafı tütsü kayalarıyla kaynıyor, hava tütsü kokuyordu. Koni biçimindeki mağarayı delmek yalnızca birkaç dakika almıştı. Odanın girişini açtıktan sonra Omaha hem havayı test etmek hem de aydınlatmak için içeriye mum uzatmıştı. Sonra açılır kapanır merdivenlerden aşağıya inip odayı kendisi kontrol etmişti. Ancak tatmin olunca Safiye'nin aşağıya gelmesine izin vermişti. Safiye sol kolunu askıdan çıkarıp bütün ağırlığını sağ koluna vermek zorunda kalmıştı. Safiye büyük bir mücadeleyle yolun geri kalanını indi. Omaha'nın eli beline dolandı. Safiye minnettar bir şekilde kendini onun kucağına bıraktı. Omaha onu yere indirdi. ''Ben iyiyim'' dedi Omaha dirseğini tutmayı bırakmayınca. Rüzgar olmadığı için içerisi çok daha sessizdi. Safiye bir an sağırlaştığını hissetti. Painter merdivenden hızla aşağıya inmeye başlamıştı. Kısa süre içinde üç fener ışığı duvarlarda parlamaya başladı. ''Piramidin içinde olmaya benziyor'' dedi Painter. Safiye başını salladı. Üç kaba duvar eğimli bir şekilde tepedeki deliğe doğru yükseliyordu. Omaha çömeli parmaklarını yerde dolaştırdı. ''Kum taşı'' dedi Safiye. ''Üç duvar ve zemin var.'' ''Bunun bir anlamı var mı?'' diye sordu Painter. ''Doğal değil. Duvarlar ve yerler elle yontulmuş taş kalıplarından oluşuyor. Burası insan eliyle yapılmış bir yer. Kireç taşı tabanının üstüne yapıldığını düşünüyorum. Sonra dışarıdan etrafına kum dökülmüş. Üstü örtüldükten sonra tepesini kapatıp daha fazla kumla örtmüşler.'' Omaha yukarı baktı ve kimsenin kazayla bulmaması için tepede bir çukur açıp herkesi hayalet hikayeleriyle korkutmuşlar. ''Ama bütün bunları neden yapmışlar?'' diye sordu Painter. ''Burası ne olabilir ki?'' ''Çok açık değil mi?'' diye sırıttı Omaha. Birden Safiye'ye çok çarpıcı görünmüştü. Gözlüğünü çenesinin altına indirmiş, başlığını ve yüzüne taktığı örtüyü geriye atmıştı. Birkaç gündür tıraş olmadığı için yanaklarında ve çenesinde bronz rengi kısa sakallar vardı. Saçları garip yerlerde dikilmişti. Safiye onun sahada nasıl göründüğünü unutmuştu. Yarı vahşi, yarı evcil. Şu anda vahşi bir arazideki bir arslan gibi doğal ortamındaydı. Bütün bu düşünceler yalnızca Omaha'nın tek bir sırıtışıyla zihnine üşüşmüştü. Safiye onun bu özelliklerini çok seviyordu. Bir zamanlar kendisi de öyleydi, vahşi ve özgür. Omaha'nın arkadaşı, sevgilisi, dostu, meslektaşı ve sonra Tel Aviv. ''Açık olan ne?'' diye sordu Painter. Omaha kolunu havada dolaştırdı. ''Bu yapı, bugün bunlardan bir tane gördün.'' Painter kaşlarını çattı. Safiye Omaha'nın bunu kötülüğünden değil, sırf hissettiği zevk ve huşu duygusuyla yaptığını biliyordu. ''Dağlardan inerken bunlardan birine rastladık, çok daha küçüğüne.'' Painter'ın gözleri irileşti, bakışı boşlukta dolaştı. ''O dua taşları.'' ''Üç taşlı anıt'' dedi Omaha. ''Şu anda devasa bir anıtın içinde bulunuyoruz.'' Safiye Omaha'nın toplayıp zıplayacağını düşünüyordu ve gerçeği söylemek gerekirse heyecanı bulaşıcıydı. Kendisi bile hareketsiz kalamıyordu. ''Anahtarları buraya getirmeliyiz.'' ''Ya fırtına?'' diye uyardı Painter. ''Canı cehenneme'' dedi Omaha. ''Sen ve diğerleri gidip kasabada saklanabilirsiniz. Ben burada kalacağım.'' Gözleri Safiye'ye gitti. O da başını salladı. ''Burası iyi bir sığınak. Demir kalbi, su ve birkaç malzemeyi indirirseniz Omaha ve ben ne yapacağımıza karar verebiliriz. Fırtına hafifleyene kadar bulmacayı çözebiliriz. Aksi halde bütün bir günü kaybedeceğiz.'' Painter içini çekti. ''Ben de kalacağım.'' Omaha elini salladı. ''Crow, sen işimize fazla yaramazsın. Senin ifadenle burası benim uzmanlık alanım. Silahlar, askeri operasyonlar, o sensin. Burada yalnızca yer kaplarsın.'' Painter'ın mavi gözlerinde fırtına bulutları dolaşıyordu. Safiye yatıştırmak istercesine elini onun koluna koydu. ''Omaha haklı. Bir şey gerekirse telsizlerimiz var. Birisinin fırtına vurduğunda herkesin güvende olmasını sağlaması gerek.'' Painter belirgin bir isteksizlikle merdivene gitti. Bakışları önce Safiye'ye sonra Omaha'ya yöneldi. Yukarı tırmanıp seslendi. ''Bir şeye ihtiyacınız olursa telsizle bildirin.'' Sonra herkesi briket tuğladan yapılma evlere götürdü. Safiye birden Omaha ile yalnız kaldığını fark etti. Bir dakika önce çok doğal gelen şey şimdi garip ve rahatsız edici görünüyordu. Sanki birden etrafındaki hava tatsızlaşmıştı. O da fazla küçük, klostrofobikti. Belki de bu pek iyi bir fikir değildi. ''Nereden başlayacağız?'' diye sordu Omaha sırtı ona dönük olarak. Safiye kolunu tekrar askıya soktu. ''İpucu arayacağız.'' Safiye geri çekilip fenerini duvarlarda dolaştırdı. Her biri aynı boyda ve biçimde görünüyordu. Tek işaret bir duvarın üst kısmında bulunan kare biçiminde bir delikti. Belki de gaz lambası koymak için açılmış bir girintiydi. Omaha metal dedektörü yerden aldı. Safiye bırakmasını işaret etti. Bir şey olacağını sanma. Omaha aleti açar açmaz ötmeye başladı. Omaha'nın kaşları kalktı. Acemi şansına bak. Ama aleti yerlerde dolaştırdıkça her yerde metal varmış gibi ötmeye devam etti. Kum taşı duvarlara kaldırdı. Alet daha fazla ötmeye başladı. Tamam dedi Omaha aleti yere bırakarak. Buradan bir yere varamayacaktı. Bu yaşlı kraliçeden gerçekten nefret etmeye başlıyorum. Samanlığa iğne saklamış. Burası yüzey dedektörleri için çok derin olmalı. Basit teknoloji kullanmanın zamanı geldi. Omaha bir not defteri ve kalem çıkardı. Elinde pusulayla üç taşlı anıtın haritasını çıkarmaya başladı. Peki o anahtarlar ne olacak? Ne olmuş ki? Eğer anahtarlar Ubar'ın çöküşünden kalmaysa nasıl oluyor da M.Ö. 200 yılına ait bir heykelin içinden çıkıyorlar? Ya da Eyüp'ün mezarından? Ubar milattan sonra 300'de çöktü. Etrafına bir bak dedi Safiye. Bunu yapanlar kum taşında becerikli zanaatkarlarmış. Bu kutsal alanları bulmuş, bu anahtarların altında yatan antimadde mi her neyse o enerji kaynağını dengelemişlerdir. Ardından bu eserleri mezarlarda zaten bulunan şeylerin içine gizlemişlerdir. Salalah'taki heykel Eyüp'ün mezarındaki girinti gibi, ardından yaptıkları anlaşılmayacak şekilde büyük bir beceriyle bu şeyleri kum taşıyla tekrar mühürlemişlerdir. Omaha başını salladı, çizmeye devam etti. Telsizden gelen ses ikisinin de irkilmesine neden oldu. Painter'dı. Safiye eserleri aldım. Su, yiyecek ve bazı şeylerle birlikte getiriyorum. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Rüzgar şiddetleniyor. Safiye etrafındaki duvarlara bakarak düşündü. Sonra işe yarayacak bir şey düşündü. Painter'a söyledi. Anlaşıldı, getiriyorum. Safiye telsizi kapatırken Omaha'nın bakışlarının üstünde olduğunu gördü. Ama Omaha gözlerini hızla kaçırıp not defterine döndü. Çizebildiğim en iyi taslak bu diye mırıldanıp Safiye'ye gösterdi. Bir şey düşündün mü? Geleneksel olarak bu anıtların üç taşı göksel üçlüyü temsil eder. Sada, Hirt ve Haba. Ay, güneş ve sabah yıldızı dedi Safiye, bugünkü isimlerini tekrarlayarak. Bölgenin ilk dinleri tarafından saygı gören üçlü, kraliçe yine üç inanç arasında bir tercih göstermemiş. Ama üç taştan hangisi göksel olanı diye sordu Omaha. Safiye onaylarcasına başını salladı. Nereden başlayacağız? Sabahtan diyebilirim. Sabah yıldızı güneydoğudan şafakta çıkar. Omaha uygun duvarı işaret etti. Bu kadarı yeterince açık görünüyor. Geriye iki duvar kalıyor dedi Safiye sözü alarak. Kuzey duvarı doğu batı ekseniyle aynı hizada bir ok gibi dümdüz. Güneşin gökyüzünde izlediği yol. Safiye keyiflendi. Kuzey duvarındaki o küçük boş kare bile güneş ışığını içeri almak için pencereyi temsil ediyor olabilir. O zaman son duvar ayı temsil ediyor. Omaha güneydoğu tarafındaki duvara doğru gitti. Bunun neden ayı temsil ettiğini bilmiyorum. Ama Sada Arabistan'daki çöl kabilelerinin en önemli ilahıydı. Bu yüzden önemli olmalı. Safiye başını salladı. Çoğu kültürde güneş en önemli hayat veren, ısıtan tanrısal varlıktı. Ama yakıcı çöllerde ölümcül, acımasız bağışlamazdı. Bu yüzden serinletici dokunuşu yüzünden ay yani Sada en fazla ibadet edilen varlık olmuştu. Ay yağmur getirendi ve hilal biçimindeki boynuzları yüzünden boğayla temsil edilirdi. Ayın her çeyreği ileride Tanrı için kullanılan bir kelime olacak olan il ya da ilah sözcükleriyle adlandırılmıştı. İbranice'de el veya elahim, Arapça'da Allah sözcükleri kullanılıyordu. Ay çok önemliydi. Yine de duvar boş görünüyor dedi Omaha. Safiye ona yaklaştı. Bir şey olmalı. Aramaya katıldı. Yüzey kaba, yer yer delikti. Ezilen kumların sesi Painter'ın geldiğini gösteriyordu. Omaha merdivende yarıya kadar çıkıp getirdiklerini aşağıdaki Safiye'ye uzattı. ''Arada işler nasıl?'' diye seslendi Painter plastik su şişesini indirirken. ''Yavaş'' dedi Safiye. Ama ilerleme kaydediyoruz diye araya girdi Omaha. Painter rüzgara doğru eğildi. Yükü olmadığı için bir sonraki güçlü rüzgar onu uçurtma gibi alıp götüreceğe benziyordu. Omaha aşağıya indi. Rüzgarın savurduğu kumlar onu takip etti. Sığınağa geri dönsen iyi olur diye seslendi Safiye, Painter için endişelenerek. Painter ona selam verip kumlu rüzgara doğru ilerledi. Nerede kalmıştık diye sordu Omaha. 10-18 Çukurdan çıkan Painter fırtınada zorlukla ilerledi. Ürkütücü bir gece başlamıştı. Toz güneşi kaplamış, dünyayı kızıla boyamıştı. Görüş mesafesi yalnızca 30 santime inmişti. Gece gözlüğünü takmıştı ama o bile yalnızca 1 metrelik bir katkı sağlıyordu. Eğilip yürürken yaklaştığı kapıları zor gördü. Köydeki binaların arasında dere yatağında yürüyormuş gibi ayağının altı kum doluydu. Giysileri statik elektrik yüklüydü. Havadaki elektriği hissedebiliyordu. Ağzı tebeşir gibi, dudakları çatlak ve kuruydu. Sonunda köşeyi dönüp sığınaklarının rüzgardan daha korumalı bölgesine girdi. Fırtınanın içinden çıkınca normal nefes alabilir hale geldi. Kumlar vahşi girdaplar halinde dönüyor, çatıların üstünde yüzüyordu. Bir elini briket duvardan ayırmadan yürüyordu. Karanlığın içinde bir figür belirdi. Hayaletin beden bulmuş hali gibiydi, tüfekli bir hayalet. Nöbet tutan rahimden biriydi. Painter ona iyice yaklaşana kadar fark etmemişti. Karşıdan herhangi bir karşılık gelmedi. Painter onun yanından geçip kapı eşiğine yöneldi. Durup geriye baktı, kadın yine kaybolmuştu. Bunun nedeni yalnızca fırtına mıydı, yoksa kadının arka plana karışabilme becerisi mi? Bu hikayeyi Safiye'den dinlemişti ama ona inanılmayacak kadar acayip gelmişti. Hoca zihinsel becerilerini göstermek için yere soluk yeşil bir akrep koymuş, tozun içinde tekrar tekrar 8 rakamı çizmesini sağlamıştı. Onu kontrol ediyor gibi görünüyordu. Bu bir hile miydi, yılan büyüsü gibi? Kapının koluna uzanırken rüzgar biraz farklı bir hal almıştı. Fırtınanın homurtusu o kadar sürekliydi ki artık başka bir şey duyamıyordu. Ama bir an için derin bir homurtu yükseldi, ses rüzgarla taşınıyordu. Painter sessiz kalıp tekrar dinledi. Savrulan kumların oluşturduğu örtüyü delmeye çalıştı. Fırtına sabit gürlemesine devam etti, homurtusu tekrarlanmadı. Bunun nedeni yalnızca fırtına mıydı? Doğuya baktı, sesin o yönden geldiğine emindi. Kapıyı açıp rüzgarla yarı itilerek içeri daldı. İçerisi insan doluydu, yukarıdan gelen bir çocuk çığlığı duydu. Kadınların arasında korulu seçmekte hiç zorlanmadı. Karanlık bir denizdeki buzdağı gibiydi. Coral bağdaş kurup silahını temizlediği yerden kalktı. Painter'ın endişesini hemen anlayıp uzun adımlarla yanına geldi. Ne oldu? 38. ayrımın sonu. Sayfa 499.